Yedinci ayrım.
Uzun bir müddet ayakta bekledi. Bir şey düşünmüyor, kendini toplamaya çalışıyordu. Kapıya doğru ağır ağır yürüdü. Gözleri sert ve korkunçtu. Kararını vermiş bir insan tavrıyla acele etmeden ayakkabılarını çekti. Ensesine doğru kaymış olan kalpağını eliyle öne doğru itti, kapıyı açtı. Bu anda Kübra yerinden fırlayarak ona doğru koştu. "Yusuf dur!" diye bağırdı. Deminden beri hiç ağzını açmamış ve lafa karışmamıştı. Yusuf annesiyle konuşurken gözleri Kübra'ya iliştikçe başını çevirmiş ve üzerinde her zaman garip bir tesir yapan bu kızın mevcudiyetinin farkına varmamaya çalışmıştı. Buna rağmen o arkasından "Dur!" diye bağırınca zihninden şimşek gibi bir şey geçti ve yalnız şimdi değil, bu eve geldiğinden beri, hatta ilk gördüğü günden beri Kübra'nın kendisine hep büyük ve şaşmaz gözlerle baktığını hatırladı. Sırtına, bilhassa tepesine batmanlarla yük oturtulmuş gibi bir ezilme duydu. Kendisinden sakladığı ve bu anda kendisinin de adam akıllı bilemediği bir şeyler vardı. Bu kızla aralarında konuşulmadan, düşünülmeden, hatta yüz yüze bakılmadan bir macera geçmiş gibiydi. Bunun ne olduğunu düşünemiyor, sadece 5 dakika evvel bir yabancı, uzak bir insan sandığı bu kızın baş döndürücü bir süratle kendisine doğru koştuğunu, yaklaştığını hissediyordu. Bir eliyle aralık duran kapıyı tutarak ve sırtını kol demirine dayayarak sordu. "Ne oluyor?" Kübra kapının yanına gelmişti. Boğuk ve yavaş bir sesle, "Ne diye gidiyorsun Yusuf ağa?" dedi. "Ne yapacaksın gidip de?" Yusuf karşısındakine bakarak başını salladı. Kız tekrar mırıldandı. "Kendine yazık edeceksin. Senin yolun orası değil." Yusuf bu yarım ve manasız cümleleri tamamıyla anlamış gibi cevap verdi. "Doğru, gitmesen benim için daha iyi olacak. Fakat lazım." Kübra küçük vücudundan beklenmeyecek bir sertlikle başını silkti. Bir adım çekildi. Yusuf bu anda karşısındakinin gözlerinde ona ilk defa zeytinlikte rastladığı zamanki batıcı bakışları gördü ve kendini o zamanda olduğu gibi suçlu hissetti. Sonra elinden bir şey gelmeyeceğini anlatmak isteyen bir tavırla omuzlarını silkti. Kübra, "Git," dedi. "Ben de gideceğim. Biz de gideceğiz. Artık dayanamayacağım." Sonra arkasına döndü. "Hadi ana, hazırlan gidelim." Kadın olduğu yerde taş kesilmiş gibi duruyordu. Kapının yanında konuşulanları duymamış, fakat orada fevkalade şeyler cereyan ettiğini anlamıştı. Kübra tekrar Yusuf'a döndü. "Bizi bir daha göremeyeceksin Yusuf," dedi. Yusuf çok iyi bildiği bir şeyi söylüyormuş kadar katiyetle ve karanlık bir takım hislerin sevkiyle cevap verdi. "Belli olmaz, görüşürüz." Yavaşça kapıyı araladı ve dışarı sıyrıldı. İki ayaklı taş merdivende bir müddet durduktan sonra yürüdü. Yusuf ne yapacağını bilmiyordu. Bugün her şeyin başka bir çehre alacağını, bir şeyler olması lazım geldiğini seziyor, fakat sarih ve kat'i hiçbir şey düşünemiyordu. Ne yapacaktı? Eliyle tabancasını yokladı, sonra bu hareketini çocukça bularak güldü. Kendini zorlamadan aklına eseni yapmaya karar verdi. Aşağı çarşıya doğru yürüdü, yolda rastgele düşünüyordu. Hilmi Bey'in bağına gitmeli, fakat ya Şakir de orada ise? Ya bir kaza yaparsam? O zaman hiçbir şey düzelmiş olmayacaktı. Çarşıdan yıldırım gibi geçti. Bugün buradan 3. defadır böyle yarı koşarak geçiyordu. Kahvedekilerin bir kısmı ona hayretle baktılar. Biraz daha aşağılarda, arabacı dükkanlarının bulunduğu meydanda birkaç yaylı duruyordu. Onları görünce olduğu yerde mıhlanmış gibi kaldı. Birdenbire ve bir çivi gibi beynine saplanıveren bir fikir şimdi oraya yerleşiyordu. Ancak 1-2 dakika sonra kendini topladı ve yüzünde kendinden emin, rahat bir gülüşle yaylılardan birine giderek sahibinden arabayı birkaç saat için kiraladı. Arabacıya "Cennet ayağına gidip geleceğim, belki biraz da kalırım," demişti. Kendisini tanıdığı için hiçbir şeyden şüphelenmeyen arabacı, atların boynundan yem torbalarını çıkardı, oturacak yerin altına koydu. Kayışlarını taktı ve terbiyeleri bu sırada arabaya atlamış olan Yusuf'a uzattı. Yusuf yaylıyı soğuk tulumbaya kadar ağır ağır sürdü. Fakat ondan sonra kamçıya sarılarak atları dört nala kaldırdı. Sabırsızlıktan bayılacak gibiydi. Arabadan ve atlardan daha çabuk gitmek ister gibi öne uzanıyordu. Bozuk ve taşlı yollarda boş ve havaleli araba tehlikeli sallantılar yapıyordu. Cennet ayağının bağlar arasından geçen dar ve çukur yol kupkuru idi. İlkbaharda bir dere gibi su dolu olan sokakta şimdi yer yer ısırganlar vardı ve bunlar dört nala koşan atların nallarına çarparak kopuyor, savruluyorlardı. Yusuf hızlı hızlı nefes alıyordu. Sanki evden buraya kadar koşarak gelmişti. Bu sırada yolun öbür ucundaki bağda dolaşanları gördü. Arabayı oraya kadar sürmek ortalığı telaşa verebilirdi. Terbiyelere sarılarak hayvanları durdurdu, yere atladı ve kenardaki yüksek yaya kaldırımına çıkarak hızlı hızlı yürüdü. Bu kısa fakat yorucu koşmadan sonra atlar oldukları yerde kımıldanıyorlar ve kaşanıyorlardı. Yusuf Hilmi Bey'in bağına yaklaşınca çitin kenarına sinerek ilerlemeye başladı. Eli tabancasındaydı, etrafta kimseler yoktu. Güneş eski sıcaklığını kaybetmeye başlamıştı. Vakit ikindiye yaklaşıyordu. Fakat insanlar deminki müthiş sıcağın gevşekliğini henüz üzerlerinden atamadıkları için sokuldukları yerlerden çıkamıyorlardı. Yalnız Hilmi Bey'in bağındaki köşkten şarkılar ve gürültüler geliyor ve bağda iki kadının dolaşıp üzüm yediği görülüyordu. Yusuf bunların Muazzez'le şube reisinin kızı Meliha olduklarını seçti. Henüz yarı koruk olan bu üzümleri yemek için bu sıcakta yaşlı başlı kadınların güneşe çıkacakları yoktu tabii. Yusuf bağı saran çiftin etrafını dolaştı. Bütün ağaç diplerini ve kuytu yerleri gözleriyle uzaktan araştırdı. Köşkün içindekilerle bağdaki iki kızdan başka ortalıkta kimseler görünmüyordu. Buna kanaat getirdikten sonra bağın parmaklık şeklinde tahtalardan yapılmış kapısına döndü, eliyle kapıyı itti ve içeri girdi. Bağda dolaşanlar tahta kapının alt ucunun yerde sürünerek çıkardığı sesi duymuşlar, bu tarafa bakıyorlardı. Yusuf kısık bir sesle "Muazzez" dedi. Genç kız şaşırmıştı. Yanında bir şey anlamadan duran Meliha'ya bakıyor, sonra başını etrafına çevirerek güya birini arıyordu. Bu tereddüdü pek az sürdü. Hemen kendini topladı, arkadaşına "Sen yiye dur, ben bakayım. Yusuf ağabeyim gelmiş. Babama bir şey mi oldu acaba?" dedi. Derhal bulduğu bu yalana kendisi de inanmış gibi içi cız etti ve hakikaten Yusuf'un buraya babasına ait fena bir haberle gelmiş olmasından korktu. Bağın çapalanmış topraklarında ayakları asma çubuklarına takılarak koşarken her adımda telaşı artıyor ve tiril tiril titriyordu. Ağzından birkaç kere "Babacığım, babacığım" sözleri fırladı. Yusuf'un yanına yaklaşınca onun yüzünden ve duruşundan korktu. Fakat ağabeysi "Ne diye buraya geldin Muazzez?" diye sorunca derin bir nefes aldı. Demek babasına bir şey olmamıştı. Yusuf'u buraya getiren diğer bir sebepti. Başka zaman olsa onun hiddetinden korkardı. Fakat şimdi gözlerini iki türlü sevinç yaşartıyordu. Hem deminki telaşının yersiz olduğunu düşünerek müsterih oluyor, hem de Yusuf'un buraya kadar sırf kendisi için, Muazzez için gelişinden anlatılmaz bir memnunluk duyuyordu. Masum bir çehre alarak, "Ne var Yusuf ağabey?" dedi. "Ne olmuş buraya gelmekle? Yalnız değilim ki, annem de var." Yusuf Muazzez'in yüzüne dik dik bakarak, "Neden geldin diyorum Muazzez?" dedi. "Annen ne yaparsa yapsın, sen niçin geliyorsun?" Muazzez şimdi karşısındakini biraz üzmek, onu anlamamış görünmek istiyordu. aylardan beri Yusuf'un kendisine yaptıklarına böyle küçük bir mukabelede bulunmaktan kendini alamıyor ve bu arzusuna şu anda duyduğu ve gitgide artan bir saadet hissinin ve bir neşenin çok tesiri vardı. Kendini zapt etmese Yusuf'un boynuna atılacaktı. Fakat kaşlarını çatarak sordu. Ne yapayım Yusuf abi? Bütün gün evde mi kalayım? Bir parçacık olsun eğlenmek benim hakkım değil mi? Yusuf başını önüne eğmişti. Buraya gelmiş olduğuna şu anda müthiş pişmandı. Eski hiddeti geçmiş, yerini kötürümeden bir teessüre bırakmıştı. Bir an evvel buradan gitmek istiyordu. Başını kaldırmadan, peki ne yaparsan yap dedi ve arkasını dönmek için bir harekette bulundu. O zaman Muazzez onun yanına sokularak, Yusuf dedi. Ne? Yusuf, neden geldin buraya? Öteki cevap vermedi. Öyle ya, neden gelmişti buraya? Buraya benim için mi geldin? Ayıp bir şey itiraf eder gibi kızararak başını salladı. Evet. Karşısındakinin yüzüne bakınca Muazzez'in yüreği hopladı. Yusuf'un çehresi bu anda aynen o akşam kendisine anladım dediği zamanki ifadeyi almıştı. Muazzez birdenbire hadi Yusuf gidelim dedi. Yusuf gene kıpkırmızı peki demek ister gibi başını salladı. İçeri gidip yeldirmemi alayım. Yusuf hemen onu bileğinden yakaladı. Bırak istemez yürü benimle dedi. Genç kız hiç olur mu Yusuf annem ne der dünya alem ne der? Yusuf onu kolundan tutup bağdan dışarı çıkararak kimse bir şey demez dedi. Deseler de bir şey çıkmaz. Muazzez ileride duran arabayı görünce Yusuf'un yüzüne baktı. Bununla mı döneceğiz dedi. Evet. Peki bırak da başörtümü filan alayım hemen gelirim. Sonra siyah ve çocuk gözlerini karşısındakine dikerek fısıldadı. Yoksa gelmem diye mi korkuyorsun? Yusuf başını salladı. Gelirsin biliyorum. Öyleyse neden bırakmıyorsun? Yusuf avucunda tuttuğu bileği sinirli bir hareketle sıkarak lüzumu yok dedi. Sonra dudakları titreyerek ilave etti. Ne olursa olsun artık seni hiç bırakmayacağım. Arabanın yanına gelmişlerdi. Yusuf genç kıza arabaya binerken yardım etti. Yan kapıların muşamba perdelerini kapattı ve kendisi ön tarafa atladıktan sonra biraz geride otur görünme dedi. Sonra kamçıyı eline aldı ve arabayı sürdü. Bir bağın arkasından dolaşarak yola çıktılar. Şube reisinin kızı Meliha bağda tek başına üzüm yemeye devam ediyor. Yalnız ara sıra başını kaldırarak Muazzez'in nerede olduğunu görmeye çalışıyordu. Yusuf atları dört nala kaldırmıştı. Genç kız yaylanın iç tarafında bir köşeye büzülmüş ve elleriyle iki tarafına sarılmış düşünüyordu. Araba taşlara çarparak fırlayınca veya hızla dönünce "Aa!" diye hafif bir ses çıkarıyor ve sonra susuyordu. Birdenbire içini endişeler kaplamıştı. Bu yolculuğun sonundan korkuyor gibiydi. Nereye gidiyorlardı? Tabii eve. Acaba hakikaten eve mi? Muazzez Yusuf'un yüzünü arkadan ve pek az görebiliyor fakat bu çehrede neler olduğunu tamamen biliyordu. Kız kardeşini alıp eve dönen bir insanın yüzü böyle olmazdı. Hiç böyle olmazdı. Bu yüz Muazzez'in şimdiye kadar görmediği bir şeydi. Her adalesi donmuş ve ileri fırlayarak deriyi germiş gibiydi. Muazzez bunun böyle olduğunu görüyormuş kadar iyi biliyordu. Sonra Yusuf'un sırtı da acayipleşmişti. Bazen büyüyerek arabanın ön tarafını tamamen kapatıyor ve içerisi kapkaranlık oluyordu. Zifiri karanlık. Bu esnada Muazzez hiçbir şey görmüyor ve haykırmak istiyordu. Yusuf'un yalnız sırtı değil, kalpağının altından çıkan kısa kesilmiş siyah saçları, kıpkırmızı yanan kulakları da büyümüştü. Muazzez bu saçların kalınlaştığını ve uzadığını görüyor, kulaklarından alevler fışkırdığını sanıyordu. Bir aralık Yusuf yerinden fırlar gibi oldu. Dışarıyı görmeyen Muazzez korktu. Yusuf elindeki kamçıyı şiddetle savuruyor ve atlar deli gibi koşuyordu. Muazzez arkadaki muşamba perdeyi aralayarak baktı. Yolun döndüğü yerde bir süvarinin kaybolduğunu ve bunun Şakir'e benzediğini gördü. O zaman içerisi annesine karşı büyük bir istihfaf hissiyle doldu. Demek kendisinin bağda olduğunu bu oğlana haber vermiş ve o da hemen attına atlayarak bağın yolunu tutmuştu. Olduğu yerden yavaşça öne doğru eğilerek Yusuf'un bütün vücudunu kucaklamak ve onun alev gibi kulaklarına "Ben razıyım Yusuf, beni ne yaparsan yap fakat bir dakika bile bırakma" demek istedi. Bu anda araba dik bir bayırı tırmandı. Genç kız tekrar muşambayı kaldırınca soğuk tulumbada olduklarını gördü. "Yusuf, nereye gidiyoruz?" diye bağırdı. Çünkü kasabaya gidecek yerde atlar sağa dönmüş Havran yolunu tutmuştu. Yusuf sesini çıkarmadı, başını bile çevirmedi, atları sürmekte devam etti. Fakat Muazzez artık korkmuyordu. Arabanın ağzını kapayan vücut ona tükenmez bir emniyet hissi veriyordu. İki tarafı zeytin ağaçlarıyla duvarlanmış olan yol birkaç yüz metrede bir hafif kıvrıntılar yaparak uzanıyordu. Adam akıllı alçalmış olan güneş ağaçların tepelerini kıpkırmızı aydınlattıktan sonra yolun bir kenarına vuruyor. Fakat yavaş yavaş oradan da çekilerek ağaçların gövdelerinde yukarıya doğru yükseliyordu. Eğri büğrü kambur zeytinler kah arkaya yaslanmış kah yana eğrilmiş ihtiyar gövdeleriyle dalları ve yaprakları olmasa bir mezarlığı andıracaktı. Fakat yeni çıkmaya başlayan bir akşam rüzgarı mini mini ve sert yaprakları ışırdatıyor ve sanki bu ihtiyar gövdeler canlanıyor, vücutlarındaki bir sürü kovuğu birer göz gibi kullanarak etrafa bakınıyordu. Beyaz ve ince bir toz bulutunu arkasında bırakarak ilerleyen araba hep aynı sürati muhafaza ediyor ve onun bu çılgınca koşusu etrafın ağır kımıldanışları ve fısıltıya benzeyen sesleriyle tezat teşkil ediyordu. Yusuf hep ileri bakmakta ve kenarlardaki ağaçların dairelere yaparak uzaklaştığını, yolda rast geldiği köylülerin telaşla eşeklerini bir kenara çektiklerini fark etmekteydi. Bir aralık terbiyeleri çekerek arabayı yavaşlattı. İki tarafı tarlalık olan bir yere gelmişlerdi. Etrafına bakındı ve birkaç adım ötede sağa sapan yolu görünce hayvanları oraya sürdü. Bu yol Burhaniye üzerinden Ayvalık'a kadar gidiyordu. Atları tekrar dört nala kaldırdı. Yarım saat sonra yolun iki tarafında kavak ve söğüt ağaçları başladı. Ortalık adam akıllı kararmıştı. Yollarda kimseler yoktu. Burhaniye'ye girdikleri zaman caminin ve birkaç kahvenin ışıkları yakılmıştı. Yusuf kasabayı boylu boyunca ve hiç durmadan geçti. Önüne geniş ve kuru bir dere çıktı. Atlar bileklerine kadar kuma batıyorlar ve ter içindeki vücutlarını müthiş bir gayretle geriyorlardı. Yusuf yere atlayarak hayvanların başını tuttu ve ağır ağır bu kumlu sahayı geçti. Burada bir müddet bekleyip atları dinlendirmek istedi. Oturduğu yerin altındaki yem torbalarını çıkarıp baktı. İçlerinde epeyce arpa vardı. Çekik ayışlarını söktükten ve atları kaşanmaya bıraktıktan sonra torbayı başlarına geçirdi. Ancak o zaman arabaya yaklaşarak içeri bakmayı düşündü. Yan taraf perdelerden birini açıp başını içeri uzatınca evvela hiçbir şey seçemedi. Sade zifiri bir karanlık gördü. Yavaş yavaş gözleri alıştıkça arka taraftaki keçelerin arasına sokulmuş bir şekil fark etti. Kollarını dirseklerine kadar kapının içine sokup yaslanarak "Muazzez" diye fısıldadı. "Yusuf." Bir hışırtı oldu ve Muazzez'in pembe seten elbisesi bu tarafa yaklaştı. Hava hala sıcak olduğu halde kız titriyordu. Yusuf "Üşüyor musun?" diye sordu. "Hayır, neden üşüyeyim?" "Korkmuyor musun?" Muazzez biraz durduktan sonra kat'i bir sesle "Hayır" dedi. Nereye gidiyoruz diye sormuyor, artık bunu merak da etmiyordu. Yusuf da bir şey söyleyecek halde değildi, kafası bomboştu. Bugünün öğleden sonrasında birbirini kovalayarak geçen vukuat onu sersem etmişti. Dimağında şu anda hayvanların ter kokusundan başka bir şey yoktu. Kulakları hala bozuk yollarda yaylanın çıkardığı seslerin ve şimdi bile atlar kımıldadıkça öten çıngırağın akisleriyle uğulduyordu. Tozdan bembeyaz kesilen kaşlarını kaldırarak gülümsemeye çalıştı. Arabanın kapısına yaklaşmış olan Muazzez'in koluna başını dayayarak bir müddet derin derin nefes aldı. Neredeyse uyuyacaktı. Bu sırada Muazzez kendisini tutamayarak sordu. Daha gidecek miyiz Yusuf? Biraz daha gidelim bakalım. Belki bir köye geliriz. Ben buraları bilmiyorum. Muazzez, niçin Burhaniye'de kalmadık diye soracaktı, vazgeçti. Niçin orada kalmadıklarını ve niçin daha ileri gittiklerini Yusuf'un da bilmediğini seziyor ve bir cevap arayarak onu üzmeyi istemiyordu. Artık yavaş yavaş ay yükseliyor ve arabanın üstünden aşarak ön tarafta sesli sesli yem yiyen hayvanların kulaklarını aydınlatıyordu. Daha ilerideki köprü, onun arkasındaki ağaçlıklar ve en geride uzadan deniz birdenbire canlanmış, mat beyaz bir ışık birdenbire her şeyi yeni bir hayata atmıştı. Bu, gündüz günden çok farklı bir hayattı ve buraya ancak biraz evvelki karanlığı aştıktan sonra varılıyordu. Kızgın güneşin altında boğulur gibi uzanan ve yaşamakta olduğunu ancak ışık vasıtasıyla belli eden tabiat, yarım saat kadar süren bir karanlık esnasında derhal başka bir ruh almıştı. Bu sefer canlılığını hafif kıpırdanışlarla ve her mevcudu bir tül gibi kaplayan hayat dolu bir nefesle meydana vuruyordu. Dere yatağının kenarındaki dikenlerin arasında Ağustos böcekleri ötüyor, ara sıra kımıldayan atların ayakları arasında çekirgeler sıçrıyordu. Akşam üzerine doğru çıkan ve denizden gelen rüzgar hiç artmamış olduğu halde şimdi gündüz günden çok daha belliydi. Bütün sesler birbirinden daha kolaylıkla ayrılıyor, daha net, daha tatlı, daha anlaşılır oluyordu. Yusuf arabanın kapısında, kolları içeride, ve başı müthiş bir yorgunlukta Muazzez'e yaslanmış, hiçbir şey söylemeden bekliyordu. Muazzez bazen çenesini yavaşça Yusuf'un başına dokundurarak, onun ter ve toz kokan saçlarını teneffüs ediyor, bazen de gözlerini arabanın ön tarafına çevirerek dışarı bakıyor, ay ışığında kımıldayan ağaçları ve üzerine gümüş pullar serpilen denizi gördükçe hayretle gözlerini kırpıştırıyordu. Yemlerini bitiren atlar sıkılmış gibi başlarını sallamaya ve torbaları savurmaya başladılar. Yusuf, gidelim dedi. Hayvanları tekrar koştu, torbaları arabanın içine bıraktı, yerine atlayarak kamçıyı şaklattı. Muazzez tekrar arkaya, karanlık köşeye çekilmişti. Bulunduğu yere yerleşmeye çalışıyordu. Arabanın zeminini örten çulun altına sadece biraz kuru ot serpilmişti. Bir kenarda ikiye kıvrılmış bir çift keçe duruyordu. Muazzez onları çekip altına aldı. Ağır ve keskin bir koku neşreden bu keçeler terli zamanlarında hayvanların sırtına konurdu. Muazzez elbisesinin ve ellerinin yapış yapış olduğunu fark etti. Bütün bunlar ona çok tabii geliyordu. Tekrar dışarı bakmaya başladı. Bu sefer ay sol taraftan vuruyor ve Yusuf'un dizginleri tutan ellerini aydınlatıyordu. Hayvanların koşumlarındaki pirinç kısımlar kıymetli birer mücevher gibi temiz parıltılar saçıyordu. Arabanın ağzını yarı yarıya kaplayan Yusuf başını biraz sağa eğmişti. Muazzez bu şekilde onun yüzünü adamakıllı görüyordu. Kulağı ve saçları karanlıkta kalmış, sol yanağı, alnının bir kısmı ve burnu mermer gibi beyaz bir ışığa bürünmüştü. Ancak ucunu görebildiği kaşlar hafif ürpermelerle kımıldıyordu. Muazzez onu hiç bu kadar güzel görmemişti. Uzun uzun baktı ve sonra sessiz sessiz ağlamaya başladı. Elini yüzüne kapatıyor ve yaşlarını avuçlarına akıtıyordu. Yusuf onun ağladığını görmemeliydi. Bu kadar büyük bir saadeti onu verene göstermek doğru değildi. Bunu kendine de izah edemeyerek hissediyordu. Yolu yalnız arabanın çıngırağının sesi dolduruyordu. Hayvanların ayak sesleri bile bu devamlı namelerin içinde kaybolmaktaydı. Bu sefer ağır ağır ilerleyen atların sırtı, üzerlerindeki koşumlarla birlikte türlü türlü kıvrıntılar ve ışık oyunları yapıyordu. Üstleri aydınlık ve yeşil bir deniz gibi dalgalanan zeytinlerin altı karanlıktı. Yalnız bazı yerlerde ok gibi bir ziya huzmesi yaprakların arasından toprağa ve köklere kadar uzanıyordu. Biraz dik bir sırtı tırmandılar, önlerine bir iniş geldi. Bunun ta ilerideki ucunda deniz görünüyordu. Etrafta çam ağaçları belirmeye başlamıştı. Yusuf, Kozak veya Pelitköy taraflarına yaklaştıklarını tahmin etti. Fakat görünürde köy filan yoktu. Ne yapacağını, nereye gideceğini tayin edemeyerek arkasına döndü ve arabanın içine doğru yavaş sesle sordu. Muazzez, daha gidelim mi? Bilmem, nereye gideceğiz? İstersen burada kalalım, yarın düşünürüz. Kalalım. Yusuf terbiyelere asıldı, hayvanlar hemen durdu. Bulundukları yerin sol tarafında çamlarla örtülü bir bayır yükseliyor, sağlarında ise gene çamlı bir sırt aşağıya belki bir kilometre uzakta yatan denize uzanıyordu. Yusuf arabayı bu tarafa çamların altındaki bir düzlüğe sürdü. Atları arabadan sökerek her birini birer ağaca bağladı, yolun kenarından getirdiği birkaç iri taşı tekerleklerin önüne koydu. Sonra başını uzatarak, "Gelsene Muazzez, dışarısı serin değil, üşümezsin," dedi. Gündüzki boğucu sıcak kalmamakla beraber gece fazla serinlik getirmiş değildi. Çamların arasından görünen deniz donmuş kadar hareketsizdi. Muazzez aşağı atladı. Gözlerini ovuşturuyordu. Belki uykudan, belki de karanlıktan geldiği için. Ayakları çam iğnelerinin üstüne kayarak biraz ilerlediler. Devrilmiş bir kütüğün üzerine yan yana oturarak uzaktaki denize bakmaya başladılar. Burada önlerinde ağaçsız bir saha bulunduğu için bakışları hiçbir şeye takılmadan ufka kadar uzanabiliyordu. Toz, saman, beygir, gübre ve ter kokusuyla bunalan başları şimdi tatlı ve sarhoş edici bir çam kokusu sarıyordu. Yarı tıkalı burun delikleriyle bu kokuyu sonuna kadar içmek için derin derin nefes alıyorlar ve ara sıra birbirlerine bakıyorlardı. Bu saatlerin bir daha geri gelmeyeceğini, karanlık bir his ikisine birden tekrar edip duruyor ve aynı zamanda saadetlerinin gölgesiz olması için dimağlarının bu andan başka hiçbir şeyle meşgul olmaması lazım geldiğini onlara fısıldıyordu. İkisi de ne bir saat önceyi ne de bir saat sonrayı düşünmüyorlardı. Bütün hislerden ve düşüncelerden daha kuvvetli olan ve insanı hayatında ancak birkaç kere ihdaresi altına alan tabii ve hakim bir duygu şimdi ikisini de avucunun içine almıştı. Bu anda etrafındaki ağaçlar karşısındaki deniz kadar bu kuvvete tabiydiler. Bir tek üzüntüleri, bir tek istekleri yoktu. Hatta her istediğine nail olanların iç sıkıntısı da onlardan uzaktı. Saadetin bu kadar tamam ve mükemmel oluşu ikisini de şaşırtmış gibiydi. O kadar ki birbirlerine söyleyecek tatlı sözler bile bulamıyorlar, sadece derin derin nefes alarak gülümsüyorlardı. Uzun müddet böyle bekleştiler. Bir aralık Muazzez'in başı Yusuf'un omuzuna düştü, uyumuştu. Yusuf onu kollarına alarak arabaya götürdü. Atlar bağlı oldukları ağaçlara başlarını sürtüyorlardı. Ayaklarının altındaki kuru çam iğneleri kırıldıkça çıtırdıyor ve aşağı doğru kayıyordu. İri ve yüksek çamların yukarılarında kıpırdamalar oluyor, bir sincap daldan dala atlıyordu. Yaylı arabanın boşluğuna doğru uzanan oku hafif hafif sallanıyor ve içinde bulunan iki genç insanın nefesleri kuru ot ve keçe kokularına karışıyordu. Muazzez'in uzun zaman geri dönmediğinin farkına varan Meliha, üzüm yemeği bırakarak içeri koştu ve Şahinde'ye Yusuf'un gelip Muazzez'i çağırdığını ve herhalde beraber gittiklerini söyledi. Şahinde'nin ilk aklına gelen şey Salahattin Bey'e bir şey olması ihtimaliydi. Telaş ile yerinden fırladı. aman gideyim, B'ye bir şey mi oldu acaba? Ya Rabbim sen koru diye söylenerek telaşla çarşafının üstüne aldı. Muazzez'in kendisine haber bile vermeden gitmesi ona garip gelmiyordu. Hatta belki merakını arttırıyor ve meseleyi gözünde büyütüyordu. Aşağı indiği zaman bir hizmetçi Muazzez'in yeldirmesinin ve başörtüsünün burada kaldığını söyledi. Şahin de ancak o zaman biraz şaşırarak "Amanın bu kız deli mi oldu nedir?" diye dövündü. O esnada atını sürerek bağa giren Şakir, Yusuf'u bir araba ile şehre dönerken gördüğünü söyledi. Arabanın içinde Muazzez'in bulunduğunu fark etmemişti. Şahin de kızının yüzü gözü açık olarak şehirden geçmeyeceğine memnun olmakla beraber daha çok şaşırdı. Demek Yusuf arabayla gelmişti. Demek mesele bu kadar mühimdi. Şu halde niçin kendisine haber vermemişlerdi? Yoksa Yusuf artık onun aile efradından saymıyor muydu? Bu yabanın köylüsü kendisini en itibarlı ahbaplarının yanında böyle garip vaziyette bırakmaya nasıl cesaret ediyordu? Köşke bitişik ahırda samanların üstüne uzanıp uykuya dalmış olan yanaşmayı kaldırarak arabayı koşturdular. Şube reisinin hanımı da dönmeye karar vermişti. Bu hadise toplantının tadını kaçırmıştı. Üstü açık ve tek atlı arabanın içine bir kilim ve onun üzerine bir şilte kondu. Bunlar da bir halı ile örtüldü. Şahin de şube reisininki ve kızı hizmetçilerin yardımıyla arka taraftan arabaya binerek şemsiyelerini açtılar ve kır at tırıs adımlarla yola düzüldü. Kasabaya yaklaştıkça Şahinde'nin merakı artıyordu. Bir şey düşündüğü ve tahminlerde bulunduğu yoktu. Sadece bir korku hissediyor ve eve gidince karşılaşacağı manzaranın ne olacağını bilmediği halde ev aklına geldikçe ürperiyordu. Şube reisininkiler aşağı çarşıda indiler. Şahin de mavi şemsiyesini yüzüne tutuyordu. Kaldırımlarda müthiş bir gürültü çıkararak ilerleyen yaysız arabada adam akıllı sarsılarak çay içini ve bayram yerini geçti, evine geldi. Eteklerini toplayıp kendi başına atlamaya kalkıştı. Fakat beceremediği için yanaşmanın gelip elinden tutmasını bekledi. Sonra kapının önündeki iki ayak taş merdiveni çıkarak hızlı hızlı tokmağı vurdu. İçeriden hiçbir ses çıkmadı. Şahin de tekrar tekrar çaldı. Cevap vermiyorlar ve açmıyorlardı. Alelade zamanlarda bile bir şeyi başından sonuna kadar düşünemeyen kafası, merak ve heyecandan ve bilhassa tarif edilmez bir korkudan inmeli bir hale gelmişti. Kapıda durup aptal gözlerle sokağa veya evin üst katına doğru bakıyor ve hiçbir şeye karar vermeyerek bekliyordu. İhtiyar Rumelili hizmetçi bir haftadan beri gelininin yanına gitmişti. Fakat evde Kübra ile anasının bulunması lazımdı. Sonra Yusuf ile Muazzez bağdan araba ile dönmüşlerdi. Eve gelmeyip nereye gidebilirlerdi? Birkaç kere daha sıkı sıkı tokmağı vurdu. Karşı taraftaki evlerden birinin kafesi kalkarak saatçi Rakım Efendi'nin hastalıklı karısının sapsarı ve alnı çatkılı başı göründü. Şahinde Hanım, boşuna çalma, evde kimse yok. Şahinde Hanım, ne biliyorsun demedi. Hatta bunu düşünmedi bile. Bütün işi pencerede oturup mahallenin ahvalini kafes arkasından kontrol etmek olan bu kadının verdiği malumat muhakkak doğruydu. Sadece sordu. Nereye gittiler? Kübra ile anası kollarında bir bohça ile çıkıp gittiler ama nereye gittiklerini bilemedim. Kollarında bir bohça ile mi? Öyle ya, bir daha dönmeye niyetleri yok el alem. Şahin de derhal kendini unutup dövünmeye başladı. Amanın Müslümanlar, evimi soyup da mı gittiler nedir? Hanım, ellerinde sedefli bir çekmece de var mıydı? Görmedim komşu, belki bohçaya tıkmışlardır. Bizim Yusuf ile Muazzez de gelmediler mi? Gelmediler komşu, ikisi beraber miydiler ki? Sen kızın ile gitmemiş miydin? Ortada mühim bir takım meseleler döndüğünü hisseden komşular da kafesleri kaldırmışlar, mükalemeye iştirake başlamışlardı. Saatçinin karısı merakından kendisi sualler soruyordu, Şahin de cevap verdi. Beraber gittim şeylere. Bir ahbabın bağına gitmiştik. Yusuf gelip kızı almış, buraya dönmüş. Halbuki evde yoklar. Babalarına bir şey mi oldu diye merak ettim ama baksana, ortalıkta öyle bir şey yok. Şimdi de çocukları merak ediyorum. Komşulardan biri dayanamayarak sordu. Kız giderken sana haber vermedi mi? Ya, haber vermedi işte. Ne oldu bunları anlamadım. Her şeyi kolayca tefsir ediveren komşular bu sefer düşünmeye dalmışlardı ve herhangi bir tahminde bulunmayarak sadece Şahin diye sualler soruyorlar ve zaten perişan bir halde olan kadını büsbütün şaşkına çeviriyorlardı. Nihayet soracak suali kalmayan ve Şahin'denin daha fazla sokakta durmasına lüzum görmeyen saatçinin karısı, "Baksana Şahinde Hanım," dedi. "Kapının önünde ne bekliyorsun? Kübra'nın anası giderken anahtarları pencerenin kenarına bıraktı." Şahinde aptal aptal karşısındakinin sarı yeşil yüzüne baktı. Bu yüzde vazifesini yapmış bir insanın sükunetinden başka bir şey yoktu. Şahinde söyleyecek söz bulamayarak başını çevirdi, anahtarı alıp kapıyı açtı ve içeri girince taşlığın bir kenarına çöküverdi. Kımıldayacak halde değildi. Şişmanca vücudunu hafif bir ter kaplamıştı. Çarşafını eliyle iterek başını açtı. Taşlıkta bir fevkaladelik yoktu. Kübra ile anasının yatakları kenarda dürülü duruyor ve üzerlerini her zamanki gibi bir kilim örtüyordu. Yalnız hep bu yatakların kenarında duran bohçaları yoktu. Şahin'de bu kadınla kızın bu eve niçin geldiklerini ne kadar az düşündü ise, şimdi niçin gittiklerini de o kadar az düşünüyordu. Her şeyden evvel yorgundu. Ara sıra Muazzez'i bu oğlan nereye götürdü acaba diyor. Fakat biraz sonra acaba bu karılar giderken bir şey mi alıp götürdüler mi diye üzülüyordu. Bu üzüntü onu yerinden kaldırıp eşyasına baktıracak hale gelmeden kayboluyor ve yerini boş bir gevşekliğe bırakıyordu. Vakit geçtikçe korkusu arttı. Selahattin Bey de hala gelmemişti. Bu gece gene geç vakitlere kalırsa çıldırırdı. Komşulardan birine gidip orada yatarım diyordu. Fakat kocası gelince kapıyı açacak ve kendisine izahat verecek birinin evde bulunması lazımdı. Ne de olsa gelecek olan bu evin erkeğiydi. Ve Şahin'de de onu sokakta bırakacak kadar cesaret yoktu. Sonra merakının ancak Selahattin Bey tarafından giderileceğine, onun her şeyi anlatacağına dair içinde bir kanaat beliriyordu. Şimdi gözleri kapıda ve yüreği çarparak her dakika onu bekliyordu. Akşam olmuş, ortalık kararmaya başlamıştı. Lambayı yakmak için yerinden kalkarak sokak üstündeki odaya gitti. Sonra buraya niçin girdiğini unutarak pencereye yaklaştı ve sokağa bakmaya başladı. Sıcak günün sonunda sokaklarda beliriveren bir kalabalık dört tarafa gidip geliyor. Kimisi koltuğunda birkaç pide, kimisi elindeki kasede biraz tahin pekmez ile evine dönüyordu. Alnını kafese dayayarak dışarısını seyreden Şahin de köşe başından kocasının görünüvermesini bekliyordu. Bu anda başka hiçbir isteği yoktu. Her şeyi unutmuştu. İçinde sadece müthiş bir korku ve tükenmez bir bekleyiş vardı. Herhangi bir mesele üzerinde durup düşünmeye alışmamış olan kafası, yükünü atmak için bir insana muhtaçtı ve Şahin de Selahattin Bey'i farkında olmadan yalnız bunun için herhangi bir şeyi düşünmeye mecbur kalmaktan kurtulmak için bekliyordu. Ortalık adam akıllı kararmıştı. İhtiyarlar tesbihleri ellerinde akşam namazından dönüyorlardı. Şahin de minderin üstüne büzülmüş oturuyor, mahallenin çocuklarından birini çağırıp hükümete göndermeyi, Selahattin Bey'e haber verdirmeyi akıl edemiyordu. Kolunu pencerenin kenarına dayamış ve başını yorgunluktan bitkin bir halde onun üstüne yatırmıştı. Gözleri karıncalanıyor, başı zonkluyordu. Bu aralık yorgun ve ağır adımlar kapıya yaklaştılar. Şahin de yerinden fırlayarak dışarı koştu. Selahattin Bey gelmişti. Daha ayakkabılarını çıkarırken karısı onun omuzundan tutarak "Bey, Yusuf'u Muazzez'i gördün mü?" diye sordu. "Ne münasebet, Yusuf bugün bana uğramadı. Muazzez evde değil mi? Aman bey, başımıza gelenleri sorma. Ne oldu? Beni telaşa düşürme. Çocuklar yok. Evdeki karı ile kızı da bohçalarını alıp gitmişler. Kübra mı? Ya ikisi de. Bir haber bile bırakmamışlar. Kim bilir, evi de soyup mu gittiler nedir? Ben telaş eden dört tarafa bakamadım. Seni bekledim. Yusuf nerede? Muazzez nerede? İşte anlatıyorum ya canım. Muazzez benimle gelmişti. Şahin de birdenbire durdu. Bugün Muazzez'le birlikte nereye gittiğini Salahattin Bey'le söylemeyeceğini hatırladı. O anda başka bir yalan da bulamayarak kekeledi. Bereket versin kaymakam ona dikkat etmiyor, başı önünde sık sık nefes alarak sadece dinliyordu. Karısının sustuğunu biraz geç fark etti ve "Anlatsana canım," dedi. Taşlıkta duruyor ve gözleri yarı kapalı dinliyordu. Şahin de kısık bir sesle "Ne bileyim ben bey," dedi. Muazzez de ben cennet ayağında bir ahbaba gitmiştik. Yusuf bir yaylıya binip gelmiş, kızı almış. Ben ilk evvela seni rahatsızlandı sandım ama eve gelince hiç kimseyi bulamadım. O karılar anahtarı pencereyi bırakıp savuşmuşlar. Ancak şimdi ortada ciddi bir mesele olduğunun farkına varan kaymakam, "Yusuf ne zaman Hilmi Beylerin bağına gelip Muazzez'i almış?" diye sordu. Karısı hemen cevap verdi. "İkindi sıralarında." Sonra birdenbire düştüğü bir korkuya mağlup olarak yalvarır gibi mırıldandı. "Hilmi Beylere gittiğimizi nereden biliyorsun bey?" Kaymakam omuzlarını silkti. Nereden bildiğinin o da farkında değildi. Cennet ayağı, Yusuf, Muazzez, Kübra isimleri bir arada kulağına gelince bütün gidilen yerlerin Hilmi Beylerin bağı olduğu kanaati kafasında belirivermişti. Bu o kadar tabii olmuştu ki karısına kızmayı bile akıl etmiyor, yalnız gitgide artan bir merakla "Nereye gitmişler, nasıl haberin olmaz yahu, sen ne biçim mahluksun?" diye söyleniyordu. Fakat karısından işe yarar bir cevap almak imkanı yoktu. Rabıtasız konuşuyor ve sözleriyle daha ziyade Salahattin Bey'in zihnini karıştırıyordu. Kaymakam ne yapmak lazım geldiğini düşünmek için bir müddet sustu. Bu esnada evin sesliği ona bir rüzgar gibi çarptı. Gözlerini açıp etrafına bakındı. Karşısında perişan bir tavırla titreyen karısından başka bir şey göremedi. Karanlık taşlığa bahçe kapısı tarafından beyaz bir ışık vuruyordu. Demek ay oldukça yükselmişti ve çocuklar hala dönmemişlerdi. Onların bir daha dönmeme ihtimali göğsünü bir bıçak gibi çizerek boğazına kadar çıktı. Bu evde onlar olmadan oturmak, bu karşısındaki şişman ve zavallı mahlukla yalnız kalmak ihtimali onu yerinden sıçrattı. "Nerede kaldılar bunlar? Nereye gittiler bunlar?" diye hiddetle bağırdı. Karşısındaki ürkek bir hıçkırıkla cevap verdi. "Bilmem ki." O zaman kaymakam süratle ayakkabılarını giyerek dışarı fırladı. Karanlık ve bozuk kaldırımlı sokaklarda ayaklarını taşlara çarparak ilerledi. Hükümet binasına gelince jandarmayı karakola yollayıp bölük komutanını çağırdı. O gece takibe çıkıp muhtelif semtlere dağılan 6 jandarma ilk iş olarak kasabaya yarımşar birer saatlik köylerde güzel bir akşam yemeği yediler. 2 tanesi aynı köyde geceyi geçirmeye karar vererek odaya birer yatak serdirdiler. Diğer 4'ü yemekten sonra atlarını atlayıp bir müddet daha gittiler ve ancak geç vakit vardıkları köylerde kalıp uyudular. Burhaniye tarafına giden jandarma geceyi Edremit'e yarım saat mesafede bulunan Frankköy'de geçirdikten sonra sabahleyin güneşin doğup oldukça yükselmesini bekledi ve öğleye doğru Burhaniye'ye geldi ve caminin yanındaki bir kahveciden akşam Ayvalık tarafına doğru bir arabanın geçtiğini öğrendi. Hayvanını ve kendini yormaya hiç niyeti olmadığı için kahvede oturup yarım saat dinlendi. Bu esnada bitişik handaki hizmetkarlardan birini atını gezdirip kaşındırmaya memur etti. Çizmelerini çıkarıp önündeki demir masaya dayayarak yün çoraplarının içinde parmaklarını oynattı ve ancak kendisini hafif bir uykunun bastırmak üzere olduğunu anlayınca doğrularak gerindi ve hancının hizmetkarına "Ülen, getir hayvanı!" diye bağırdı. Çizmelerini tekrar çekti, hayvanın boynunu okşadıktan sonra kolanlarını sıktı, dizginlerini yakalayarak yüksek çerkeze yerin üstüne atladı. Başka zamanlarda oldukça haşarı olan beyaz kısrak bu sıcakta adam akıllı uslanmışa benziyordu. Boynunu önüne uzatarak kaldırımların üzerinden tıkır tıkır yürümeye başladı. O gün akşam üzeri Ayvalık'a varan jandarma yolun yarısında at üstünde uyumuş, diğer zamanlarda da silahını ensesine koyup ellerini iki tarafından geçirerek memleket türküleri tutturmuştu. Uğradığı köylerde muhtarlara bir oğlanla bir kız görüp görmediklerini sormuş ve menfi cevap almıştı. İşini bitirmiş olmanın verdiği bir vicdan istirahati ile Ayvalık karakolunda uzanıyor ve biraz dinlendikten sonra şehri dolaşmaya çıkmayı ve bütün ahalisi Rum olan bu kasabanın güzel kızlarını gözden geçirmeyi düşünüyordu. Burhaniye'den ayrılıp deniz tarafına doğru ağır ağır atını sürerken karşılaştığı bir yaylı araba jandarmanın hiç gözüne çarpmamıştı. Bunu pek tabii görmeliydi çünkü arabanın içinde kimse yoktu ve hayvanları sarı mintanlı genç bir köylü sürüyordu. Bu köylü arabayı biraz hızlı sürerek Edremit'e geldi. Aşağı çarşıdan geçmek üzere iken oradaki bir nalbant dükkanından fırlayan bir adam koşarak hayvanların dizginlerine yapıştı, avaz avaz bağırmaya başladı. "İn aşağı keratanın oğlu, arabamı nereye götürüyorsun?"